Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Erkam Radyo'da yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün Altınoluk Dergisi ve Yüz Akı Dergisi'nden yazılar aktaracağız. Yine Çanakkale üzerine değerli dinleyiciler. İlk olarak Altınoluk'un Mart 2015 sayısından Ahmet Şahin Akbulut'un kaleminden Çanakkale'de Yüzümüz Var başlıklı yazıyı sunacağız. Millet adına, ümmet adına var olmak kararlılığının sergilendiği en önemli cephelerden biridir Çanakkale. Damarlarındaki son damla kanın bile değerini bilerek atılan her adımın ve atılan her koşunun bir geri kazanımı olacağının şuurunun yansımasıdır. Biz kimiz? Doğu ile batı arasında sıkışmış bir ara kültür müyüz? Bağları kesilmiş, kurumaya alınmış, eşsiz bir çiçek mi? Yoğun bakımda bekleyen bitkisel hayatta hasta bir millet mi? Uyutulan ve uyanması istenmeyen, tarih bilinci kim olduğumuzu söyler. Tarih bilinci kim olduğumuzu söyler. Tarihteki karakterler bizi bize anlatır. Olaylar ve hadiseler dostu düşmanı tanıtır. Çanakkale en yakın habercidir. Süslü cümleler arasında sıkışmış bir tarih kesitinde kalan zafer değildir Çanakkale. Topraklarında gezdiğinizde lahuti bir iklimin içine girdiğinizi hissedersiniz. Kokusu, iklimi, dağ, taşı size sessizce neler olup bittiğini anlatır. Biraz kulak verseniz siperlerin arasında kurşun ve bomba seslerini duyar gibi olursunuz. Her siperin içinden dışarı kafanızı uzattığınızda karşılaştığınız sessizlik sizi biraz mahzun bırakır. Biraz da yalnız. Acaba şu an hangi şehidin üzerindeyim duygusu hiç bitmez gezdiğiniz sürece. Şehitliklerin, tabyaların arasında gezerken ruhunuz titrer. İşte şurası kim bilir hangi temiz yürekli şehidin düştüğü topraktır dersiniz. Gezmekle bitmez koca bir yarımada. Siz gezmekten yorulursunuz ama onlar hep oradadır. Bir düşünelim. Hangi biri tarihi geçmişinden ne kadar haberdardı? Hangisinin ilmi umduğumuz ve beklediğimiz kadardı? Hangisi kiminle savaştığını net olarak biliyordu? Bir bilinmezlikler içinde kilitlendikleri tek şey din, vatan, bayrak savunmasıydı. Sadeliğin gücü bu kadar etkili. Derinliklerde boğulmadan, siyasi dedikodulardan arınmış, tarihi anekdotların tahlillerinden uzakta selamet sahili sadelik. Sadeliğin samimi ikliminde duygu yüklü bir imanla savunmak en kıymetli bildiklerini ve seve seve can vermek. Orada o savaş olurken hiçbiri bir ilanla başvurmadı ya da zorla götürülmedi. Bir gazete manşetinden ya da ekrandan izlemedi ölenleri, mücadele edenleri. Dualarımız sizinle deyip elini kolunu bağlamadı eli silah tutanlar ya da tutamayanlar. Lise öğrencisine varana dek her yaştan iman dolu göğsünü gerdi karşılıksız. Aç kalmayı, susuz kalmayı düşünmedi. Dünya istikbal planlarım ne olacak diye düşünmeyi bir kenara atıp gittiler. Nişanlısını, anasını, çocuğunu, karısını, konfor alanını, rahatlığını, makamını, malını ve daha nice dünyalığını emanet edip Yaradan'a can yitirmek için gittiler. Anlamak Çanakkale'yi, turistik ziyaretlerden sıyrılarak, hamasi bir hikaye okumaktan uzak, Çanakkale'yi solumak. Çanakkale bir ümmet zaferidir. Ümmetin tarihsel dönüm noktasıdır. Sömürülmek, sindirilmek ve bitirilmek istenen bir orta dünyanın direnişidir. Kapitalizmin, emperyalizmin, güçlü batının, kibirli kirli gövdesinin, mütevazı, samimi, yokluk dünyasında varını ortaya koyan ümmet karşısında devrilmesidir. Ne mutlu ki bir güneş doğuyor. Bir milletin bin yıllık belleği, yüzyılda silinmeye çalışılırken, Çanakkale ruhu 10 yıllarda yeniden inşa ediliyor. Dedelerimizin çoğunun gitmediği, babalarımızın bazılarının birkaç sefer uğradığı Çanakkale'ye, günümüz gençliği bilinçli bir zihin, açık bir kalple gidiyor. Milletin özgüven bunalımı yaşaması, devletin başarısıyla doğrudan ilişkili. Ne zaman bu aziz millet tarihinden kuvvet aldıysa, özgüveni artmış ve iş yapış, inanış biçimleri değişmiştir. Kökleri maziye bağlı bir genç yüreğin dalları istikbale azimle uzayacaktır. Çanakkale'ye bir gece yolculuğu yapmanızı tavsiye ederim. Mayıs ayı en güzel aylardan biri. Dolunay'a denk gelirse şahane olur. İkindi vakti gibi başlıyorsunuz gezmeye. Gezdiren de önemli tabii. Akşam vakti geldiğinde hiçbir dağınık yürek kalmıyor meydanlarda. Derli toplu vicdanla göz ufuklarda kaybolmadan seyrediyor alemleri. Her şehitlik içinde gezerken dolunayın ışığı yansıyor ağaçlara, mermer taşlara. Seccadeler üzerinde tefekkür ediliyor. Gece boyunca adımlarını takip ediyorsunuz ecdadınızın. Sanki yan yana, omuz omuza o anları yaşıyorsunuz. Gece karanlığı, karanlıklar değil, ayrı ayrı renkler katıyor. Kararmış ruh odalarına. En çok ibret alınması gereken yerler, şehitlikler. Bir ağacın arkasında hala bu necip milleti, bayrağı, toprağı bekliyor gibiler. Ahmet Şahin Akbulut'un Altınoluk'un Mart 2015 sayısında yer alan Çanakkale'de Yüzümüz Var başlıklı yazısını paylaştık. Altınoluk'tan bir küçük hikayeyi paylaşalım değerli dinleyiciler. Şimdi de yine Çanakkale ile ilgili olarak İki Şehidin Destanı başlığını taşıyor bu küçük yazı. 1914 yılında Avustralya'nın Silversea şehrine yerleşmiş iki Osmanlı, orada çalışarak hayatlarını kazanmaktadırlar. Çanakkale Savaşı sırasında halifelerinin İngilizlere karşı sancağı şerifi çıkardığını ve bütün Müslümanları cihada çağırdığını öğrenirler. Bu sırada Çanakkale cephesine gönderilmek üzere Avustralya'dan asker toplanmaktadır. Bu iki genç şehrin valisine çıkarak şöyle derler. Halifemiz size karşı harp ilan etmiş. Bizim de buna icabet etmemiz vazifemizdir. Fakat biz sizin bu kadar zamandır ekmeğinizi yedik. Bırakın gidelim. Sizinle cephede savaşalım. Burada size karşı bir harekette bulunmayı nankörlük sayıyoruz. Vali gülmüş ve onları reddetmiş. Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Haddinizi bilin. Edebinizle oturun yerinizde. Bizimkiler de ne yapalım? Bizden günah gitti diye söylenerek uzaklaşmışlar. Hemen neleri varsa hepsini satmışlar. İki makinalı tüfekle bol cephane edinmişler. Sonra da Çanakkale'ye gönderilmek üzere limana sevk edilecek olan Anzak askerlerini taşıyan trenin geçeceği dar bir boğaza gidip mevzilenmişler. Namazlarını kılıp helalleştikten sonra kazdıkları siperlere yerleşmişler. Üzerinde elde dikilmiş bir Osmanlı bayrağının dalgalandığı bu siperlerin hizasına gelince, raylar üzerine yığılan taşlar treni durdurmuş ve o tren 700 Anzak askerini ölü ve yaralı olarak orada bırakmak zorunda kalmış. Etraftaki tepelerde kalabalık Osmanlı kuvveti arayan düşman, bütün bu savaşı verenin sadece iki şehit kahraman olabileceğine çok zor inanmış. Neredeyse bizim bugünkü aydınlarımız kadar gafil olan ve İslam'ın gönüllerdeki hakimiyetini bilemeyen İngiliz valiye de o iki kahramanın mübarek naaşlarını selamlamaktan başka yapacak bir şey kalmamış.
Evet,
Evet değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nden yazılar paylaştık. Şimdi de Yüz Akı Dergisi ile devam edeceğiz. Yüz Akı'nın Mart 2015 sayısından aktaracağız. Tarihimize şan katan muhabbet ölçüsü kapağıyla çıkmış Yüz Akı bu ay değerli dinleyiciler. Ve Yüz Akı Dergisi'nden yine Çanakkale üzerine yazılmış bir hikaye ile devam edeceğiz programımıza Sesli Dergi'ye. Evet, hikayenin başlığı Eğitim Zayiatı. Fatih Garcan imzasıyla yayınlanmış dergide. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte evde olağanüstü bir hareketlilik başlamıştı. Tepsi tepsi börekler ve baklavalar, çeşit çeşit yemekler, renk renk şerbetler. Yakın akraba da tek tük gelmeye başlamıştı. Her gelen koltuğunun altına çam sakızı, çoban armağanı bir hediye sıkıştırıp gelmişti. Ne de olsa sülalenin ilk üniversite mezunu genci askerden gelecekti. Feyzullah'ı çocukluğundan beri akrabası, köylüsü herkes çok severdi. Çok sevecen, candan, işten bir delikanlıydı. Okunmuş, adam olmuştu. Şimdi de askerlik vazifesini tamamlamış dönecekti. Annesinin keyfine diyecek yoktu, gururu dağlarla yarışıyordu. Küçük kız kardeşi ise heyecandan yerinde duramıyordu. Köyün minibüsünü uzaktan göreceği bir tepeye çıkmış, bir o yana bir bu yana koşturuyordu. Birkaç saat içerisinde evin salonu, bahçesi misafirlerle dolmuştu. Görenler, bu evde bir cemiyet var herhalde diyorlardı. Enişteler, amcalar, dayılar, komşular, köy yakın zamanda böyle bir asker karşılamasına şahit olmamıştı. Nihayet minibüs uzaktan görünmüştü. Feyzullah'ın kardeşi uçarçasına eve koştu. ''Anne, abim geliyor, minibüsü gördüm, minibüsü gördüm.'' ''Tamam kızım, tamam. Baban aradı zaten, yaklaştık diye. Hadi şu işin ucundan tut bakalım da sofrayı yetiştirelim.'' ''Tamam anne.'' Köy minibüsünün şoförü jest yapmış ve Feyzullah'ı evinin önüne kadar getirmişti. Evin önü bayram yeri gibiydi. Açıkçası şehir hayatının kaybolmuş değerlerine şahit olan Feyzullah da böylesi bir karşılama beklemiyordu. Çok mutlu oldu. Sadece el öpme faslı yarım saate kadar sürdü. ''Niye zahmet ettiniz bu kadar?'' ''Ben her birinizin evine gelirdim, sağ olun.'' Babası elini Feyzullah'ın omzuna atarak misafirleri sofraya davet etti. ''Hadi bakalım sofraya, soğutmayalım yemekleri.'' Eş, dost, cümbür cemaat oturuldu sofralara. Sofradakiler bir yandan yemek yiyor, bir yandan da Feyzullah'ı lafa tutuyorlardı. ''Anlat bakalım nasıl geçti?'' ''Ayaz'da 4-6 nöbeti tuttun mu?'' ''Komutanların çok dövdü mü?'' ''Bak doğru söyle, aramızda kalır.'' Herkes kendince bir muhabbet isharı çabasına girmişti. Feyzullah da arada bir ağzına bir iki lokma atıyor, misafirlerinin sorularını cevapsız bırakmıyordu. Küçük kız kardeşi Zeynep sol koluna yapışmış ikide bir abini öpüyordu. Bir soru da o sordu. ''Abi, en çok neden etkilendin? Hiç unutamadığım bir hatıran var mı anlatsana.'' Feyzullah derin bir iç çekti. ''Yemekten sonra anlatayım kuzum, olur mu?'' ''Olur abi.'' Bu arada herkesi ister istemez bir merak sardı. Çünkü Feyzullah'ın yüzü birden değişmişti. Ne kadar çaktırmamaya çalışsa da anlayan anlamıştı. Sofra kalktı, babası ev halkına bir kahve yapın bakalım, şöyle erkek erkeğe bir kahve içelim. Bu aynı zamanda hanımlar siz kendi aranızda devam edin demekti. Zeynep hemen atıldı. Baba ne olur ben abimin yanında kalayım. Babası Feyzullah'ın gözüne baktı. Feyzullah'tan gelen küçük bir baş onayından sonra peki kızım otur bakalım. Oğlum anlat bakalım, merak ettik doğrusu. Feyzullah etrafına bir baktı. Her biri yaşı kemale ermiş, saygıdeğer insanlardı. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Zahmet etmiş gelmişsiniz. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Çok memnun oldum. Sizlerin yanında askerlik hatırası anlatmaktan haya ederim. Sizler benim gibi 6 ay değil, belki 4 sene askerlik yaptınız. Sizlerin zamanına göre bizimki askerlik değil, gezme sayılır. Hele o Çanakkale savaşlarına göre krallık sayılır. Ne yalan söyleyeyim, orada çıkan zengin menüyü ben evimde görmedim. Her öğünde en az 4 çeşit yemek vardı. Çanakkale'deki menü, şekerli veya şekersiz üzüm hoşafı, yağlı buğday çorbası, yarım veya tam ekmekten ibaretti ve çoğu zaman günde tek öğün yemek verilebiliyordu. O da tek çeşitten ibaret. Bugün elhamdülillah durum çok farklı. Ben kilo bile aldım. Her öğünde kalori hesabı yapılıyordu. Yani varın siz kıyas edin. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Bilirsiniz, hemen hemen her programın başında içtima yapılır. Bulunduğumuz yer çok geniş bir araziydi ve etrafı da bir hayli açıktı. Çok soğuk bir kış günüydü. Donuyoruz zannettik. Saat 18'de akşam yemeği içtiması yapılacaktı. İçtima belki 3 saati geçti. Ayaklarımızı hissetmiyoruz. Hele komutanlara hiçbir şey soramıyoruz. Ağzını bıçak açmıyor. Onlar da başımıza öylece bekliyorlardı. Bir hayli bekledikten sonra binbaşının postası yakın arkadaşımızdı. Usulca yanımıza geldi, fısıltıyla sordum. İhsa, hayırdır Devrem? Neyi bekliyoruz sen bilirsin. Devrem, vallahi yanlış anlamadıysam askerlerden biri kayıp, onu arıyorlar. Başka da bir şey bilmiyorum. Ne yani, o bulununcaya dek burada bekleyecek miyiz? Başına bir şey gelmiş olmasın. Orasını bilmem ama ölüsü dirisi fark etmez. O asker bulununcaya dek buradayız. Aradan biraz daha geçti. Belki bir saat kadar daha İsa tekrar geldi. Devrelerim asker bulundu. Ama çocuk tuvalette ölü bulunmuş. Komutanlar şimdi sebebini araştırıyorlar. Az sonra bizi dağıtırlar. Başka bir şey öğrenirsem gelirim. Peki Devrem, haber bekliyoruz. Bizi çok geçmeden yemeğe aldılar. Yemek yiyeceğiz ama aklımız o çocukta kaldı. Niye tuvalette ölmüştü? Gencecik adam. Ne oldu da öldü? Neyse ki İsa çok geçmeden geldi. Devrem, hadi gidiyoruz. Hayırdır abi? Ya bizim binbaşı, oğlum koş bir hoca falan varsa bul getir dedi. Sen hafız değil misin? Aklıma sen geldin. Ben de senin adını verdim. Hadi çabuk. Ben ne yapacağım orada? Yaparsın bir şey, gel. Komutanların yanına vardık. Üzeri beyaz bir örtüyle örtülmüş bir ceset. Sedi üzerinde duruyordu. Alay komutanı bir yandan askerlere, bir yandan komutanlara kızıyordu. Bu arada detayı öğrendim. Dağıtım zamanıydı. Genellikle bizim oradan doğuya komando olarak dağıtım olurdu. Bu askere de biri, vücudunda derin ameliyat izi vesaire falan olursa seni komando yapmazlar demiş. Beyimiz de tutmuş tuvalette birkaç yerine derin derin jilet atmış. Herhalde paniklemiş, sonra da kan kaybından vefat etmiş. Komutanlar da çocuğu bulamamış. En son alay komutanı kendisi gezerken kapalı bir tuvaletin önünde durmuş. Bu kapı neden kapalı diye sormuş. Oradakiler de bozuk efendim demişler. Komutan sık teftiş ettiği için gürlemiş. Daha dün kontrol ettim, sağlamdı deyip kapıyı açtırmış ve cesedi bulmuşlar. Hemen doktordu, yakın arkadaşlarıydı derken mesele aydınlanmış. Komutan beni görünce, gel bakalım hafız, mevzuyu öğrendin mi? Evet komutanım. Ne yapacağız şimdi? Bu düpedüz intihar. Şehit denmez. Bu kendini yaktı. Bari geride kalanlarını yakmayalım. Komutanım, intihar durumu netse yapacak bir şey yok. İşin diğer boyutu bu delikanlıyla Allah arasında. geride kalanlara eğitim zayiatı dense en azından olabilir mi? Prosedürü tam bilmiyorum. Görünen öyle olacak. Hemen bir rapor hazırlasınlar. Sen de yarın cenazeyi teslim etmeye komutanlarla beraber git. Ailesini teskin et. Emredersiniz komutanım. Sonra beni kenara çekti. Oğlum, bu çocuğun burada bir iki hemşerisi falan varmış. Sen onları da bul. Ağızlarını sıkı tutsunlar. Garip bir ailenin çocuğu belli. Garibim cehaletinden yaptı bunu. Sen arkadaşı olarak gideceksin, tamam mı? Komutanların dışında sadece sen konuş. Emredersiniz komutanım. Ertesi gün alay komutanının dediği gibi yaptık. Beni en çok yıkan gittiğimiz yerde aynen buraya benziyordu. Ailesi de senin benim gibi insanlardı. Çok güzel ağırladılar bizi. Siz bize şehidimize getirdiniz diye nasıl hürmet ettiler. Tertemiz yürekleri öyle kelimelerle anlatılacak gibi değildi. İçim parçalandı. Kim bilir ne umutlarla gözlediler yolunu. Geri dönerken gönlümde fırtınalar kopuyordu. Bir Çanakkale Savaşı zamanlarına bakıyorum, bir de günümüze. Güya onlar okul okuyamamış gençlerdi. Ama henüz 15 yaşında olanları bile öyle büyük tevekkül sahibiydiler ki 3 dakika sonra öleceklerini bile bile yarışırcasına çıkıyorlardı cephelere. Buyur buradan yak. Maddi imkanları kıyas etsen arada uçurumlar var. Peki bu ruhi geri kalmışlığı nereye sığdıracağız? Nesil elden gidiyor değerli büyüklerim. Bunun vebali var. Çok değerli bir hocam vardı. Şöyle derdi. Evlatlar, uyku elzemdir. İnsanın işini yapabilmesi için uyuması gerekir. İbadet enerjisi için uyku gerekir. Şunun için uyku gerekir, bunun için uyku gerekir. Ama kuzularım ev yanarken uyunmaz. Nesil yanıyor kuzularım. O yüzden size çok iş düşüyor. Gecenizi gündüzünüze katıp gayret etmeniz lazım. Eğer bir gence yetişir de gönlünü ihya ederseniz, o zaman ben kabrimde rahat uyurum. Şimdi o hocamın sözleri yankılanıyor kulaklarımda. Aman büyüklerim, kahvelerde öldürdüğünüz saatlere yazık. Artık gidin evlerinize, çocuklarınızla beraber 2 rekat namaz kılın. Tarihten 2 satır bir şey okuyun. Eniştesi mahcup bir edayla, evlat, benim okuma yazmam yok, ben ne yapacağım? Enişte, sen de çocuğuna okut ve hürmetle dinle. Çözüm çok Allah'ın izniyle. Ben de gücümün yettiğince bu yolda ter dökeceğim. Çocuklarımızın kendi tarihinden haberi yok. Yoksa askerde öyle tiplere rastladım ki anlatmaya dilim varmıyor. Sanki bizim değil de Johnny'lerin çocukları gibiler. Anlattıkları hatıraları da hal hareketleri de seni beni yansıtmıyor. Gençliğimizin tarihinden bağ kopmuş, damarları kurumuş. Kısa bir ara süren derin sessizliği dedesi bozdu. Haklısın evlat. Kusura bakmayın. Sizi de böyle efkarlandırdım. Ama içim yandı değerli büyüklerim. Haklarınızı helal ediniz. Estağfurullah Feyzullah. Sen helal et. Haklısın. Baban seni bunun için okuttu. İyi ki de okutmuş. Allah ondan da senden de razı olsun. Şu hedanın ruhu şad olsun. Ben inanıyorum. Bu millet bu hassasiyete sahip insanların omuzlarında yükseldi ve onlar gibilerin sayesinde davasına sahip çıkacak. Acı oldu ama doğru söyledin. Allah tekrar tekrar razı olsun. Misafirler yavaş yavaş müsaade almaya başlamışlardı. Hanımların dikkatinden kaçmayan bir şey vardı. Beyler sanki cenaze evinden çıkıyor gibiydiler. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. herkesi uğurladıktan sonra babası Feyzullah'ın alnından öptü. Allah razı olsun evlat. Seninle gurur duyuyorum. Şunu bil, Allah Teala emanetini alıncaya kadar yanındayım. Eyvallah baba, ben de öyle. Gerçi ne faydam dokunur bilmem ama daima yanındayım evlat. Öyle deme baba. Çanakkale dedik ya, mektep çocuğundan ihtiyar amcalara, 7'den 70'e bütün millet el ele verdi de öyle kovmadı mı düşmanı? Herkes elinden geleni yapmadı bugünkü görünmez düşmanı kovmak için. Herkes. Değerli dinleyiciler, Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2015 sayısından Fatih Karcan imzalı Eğitim Zayiatı başlıklı güzel bir hikayeyi paylaştık sizinle. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.